Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 30.
Şimdi İsa'ya baktıkça onun adını ağızlarına almaksızın sonsuz özveri duygusuyla uğrunda kendini öldürenlerin kanı ile yıkanarak canlanmış gibi bir durumu görüyordu. Ama her gözüden hoşnut görünüyordu. Çünkü hem birçok şey görüp duruyor hem de görevini yapmış olmaktan tat alıyordu. Bir gece Nikola dedi ki, böyle gezmek, her yana gidip birçok şey görmek pek hoş oluyor. İnsan yaşamı, yaşamın nasıl geçtiğini anlıyor. Zavallı halk her yerde itilip kakılıyor, bir köşeye atılıyor. Herkesin dilinden şu sözler işitiliyor. Niçin beni böyle atıyorlar? Her şey böyleyken neden ben aç kalıyorum? Her yerde akıl ve zekanın izleri varken niçin ben böyle aptal bir durumdayım? Gözümde yoksul ve zengin eşit, acıması herkese yaygın olan tane nerede? İşte böyle yavaş yavaş, adım adım yaşama karşı kalbinde bir ayaklanış kabarıyor. Eğer kendini düşünmezse bugün egemen olan haksızlığın yarın kendini yutup bitirebileceğini seziyordu. Artık o da yaşamın uğradığı haksızlıklardan dilinin döndüğünce söz etmek gereksinimini sık sık duymaya başlamıştı. Bu gereksinim ara sıra öyle bir kerteyi bulurdu ki karşı durmak olmazdı. Ara sıra resimli bir kitabın resimlerine bakarken birdenbire Nikola gelir, ona şaşılacak şeylerden söz ederdi. O böyle önemli sorunları çözmeye uğraşan insanların yürekliliğine şaşarak kuşkulu bir halde sorardı. Olabilir mi? O zaman tahmininde aldanmadığını, bilenlerin sarsılmaz güveniyle geleceğin peri masallarını gerçekleştirecek şeylerden söz ederdi. İnsanlarda istek ve tutkunun sınırı yoktur. İnsanın gücü bitmek tükenmek bilmez bir kaynaktır. Bununla birlikte ulusların düşünce olgunluklarına doğru attığı adımları pek yavaştır. Çünkü insanlar gelecekleri elde etmek için bilim değil de para biriktirmek zorunda kalıyorlar. Ne zaman kötü tutkuları kalplerinden atarlarsa zorunlu bir çalışmanın köleliğinden o zaman kurtulmuş olurlar. Pelage Nikola'nın sözlerini pek az anlardı. Ancak Nikola'ya bu sözleri söyleten inanç ile güven onu duygulandırmaktan uzak kalmazdı. İnsanların uğradığı yıkımların nedeni yeryüzünde serbest, özgür insanların pek az olmasıdır. Böyle kin, yırtıcılık duygularından kendini kurtarmış olanların kimilerini Pelage'de tanıyor, bunların sayısı ne denli çoğalırsa yaşamın kara korkunç yüzünü de o denli çekici, parlak ve güzel olacağını o da anlıyordu. Nikola üzgünce başını salladı. İnsanlar ister istemez zalim olmak zorunda kalıyor. Ama bir baş işaretiyle bu sözleri onayladı. Aklından küçük Rusyalı geçiyordu. Şaşmadan belli zamanlarda eve gelen Nikola bir gün olduğundan pek geç döndü. Perdesini çıkarmadan ellerini uyuşturarak sert bir sesle ''Haberiniz var mı Pelage?'' dedi. Arkadaşlardan biri geçen gün hapishaneden kaçmış. Kim olduğunu anlayamadı. Ama birden kalbini kaplayan bir çarpıntı ile sarsıldı. Hemen oracıkta bir sandalyeye çöküvererek fısıldar gibi bir sesle sordu. Sakın Pavel olmasın. Nikola omuzlarını kaldırdı. Belki dedi. Ancak onu nerede bulmalı, nasıl saklamalı? Belki rast gelirim ya, sokaklarda dolaştım durdum. Saçma bir şey belki. Boş durmak da olmaz. Şimdi yine aramaya çıkacağım. Nikola, siz Yegor'un evine gidiniz. Belki oradan bir haber alırsınız dedi. Nikola gittikten sonra Pelage başına bir örtü aldı. Umutla sokağa fırladı. Gözleri çevreyi bulanık görüyor, kalbi hızlı vuruşlarla çarpıp onu hemen koşmak kertesinde hızlı adımlarla yürümeye zorluyordu. Başını önüne eğmiş, çevresindeki şeyleri görmeyerek bir olasılık arkasında koşuyordu. Belki de Nigar'ın evindedir. Bu düşünceyle durmadan yürüyordu. Hava sıcaktı. Pelage yorulmuş, solumaya başlamıştı. En son Yegor'un evine vardı. Merdivenin başında dermanı kalmamıştı. Daha ileri gitmek elinde değildi. Dönüp arkasına bakınca ağzından ufak bir şaşkınlık çığlığı çıktı. Kapının önünde Vesovçikov'u görür gibi olmuştu. O elleri cebinde gülümseyerek kendisine bakıyordu. Gözlerini açıp bakınca kimseyi göremedi. Düş görmüşüm dedi. Çevresine kulak kabartarak merdivenleri çıktı. Evin avlusunda ağır ağır atılan adımların çıkardığı boğuk bir gürültü geliyordu. Ana merdivenin sahanlığında durdu. Eğilerek aşağıya baktı. Bu sefer Vesovçikov'un yüzünü açıkça gördü. Delikanlı gülümseyerek ona bakıyordu. Vesovçikov sen misin? Merdivenleri inerek ona gitmek istedi. Kalbi acıyla sızlamıştı. Pelayo inerken o aşağıda eliyle işaret ederek bağırdı. İnme, inme, çık. Ama karşı durmadı. Yegor'un odasına girdi. Yegor bir kanepeye uzanmıştı. Eğilerek kulağına fısıldadı. Haberin var mı? Vesovçikov hapishaneden kaçmış. Yegor başını kaldırarak boğuk bir sesle ''Amma yaptım ha'' dedi. ''Evet, evet, gözümle gördüm, buraya geliyor.'' ''Peki, ama onu karşılamak için halim yok.'' Onlar böyle konuşurken Vesovçikov içeri girdi. Kapının sürmesini sürerek başından kasketini çıkardı. Bütün yüzünde tatlı bir sevinç dolaşıyordu. Kanepenin yanına gelerek kolunu dayadı. Yegor yattığı yerden kalktı, başını sallayarak boğuk bir sesle ''Buyurun, buyurun, sıkılmayın.'' dedi. Vesovçikov'un dudaklarında geniş bir sevinç gülümseyişi belirmişti. Pelagin'in yanına yaklaşarak elini tuttu. Eğer seni görmeseydim hapishaneye dönmekten başka çarem yoktu. Burada kimseyi tanımam. Ötede olsaydım çoktan tutuklanırdım. Bu yolda yürürken kendi kendime aptal herif durup dururken ne diye kaçtım diyordum. Hemen o sırada seni gördüm. Hızlı hızlı yürüyerek peşine takıldım geldim. Pelage sordu. Nasıl kaçabildin? Delikanlı beceriksizce bir kanevenin kenarına ilişti. Omuzlarını sallayarak sıkıla sıkıla olayı anlattı. Ben de bilmem ki. Rastlantı yardım ediverdi, oldu. Hapishanenin avlusunda geziyordum. Adil suçlular gardiyanın üstüne atıldılar. Bu gardiyan eskiden hırsızlık yaptığı için işinden atılan bir jandarma eriydi. İşi gücü ispiyonculuk etmek, gördüğü duyduğu şeyleri yazmak. Öyle ki herkes artık ondan bıkıp usanmıştı. Ha ne diyordum? Mahpuslar onun üzerine atılınca ortalık karıştı. Nöbetçiler korktular, düdüklerini öttürerek kaçmaya başladılar. O aralık kapının parmaklığı açılıverdi. Yaklaştım, dışarıda meydanlık, kasaba her yer görünüyordu. Bu görüntü beni çekti. Heyecanlanmadan dışarı çıktım. Birkaç adım attıktan sonra kendime geldim. Nereye gideceğimi düşünmeye başladım. Arkama dönüp baktığımda hapishanenin kapıları kapanmış bulunuyordu. Arkadaşlarımdan ayrıldığıma üzülüyordum. Kısacası sersemce bir davranışta bulunduğumun ayırdına vardım. Çünkü hapishanedeyken kaçmak aklımdan bile geçmemişti. Yegor alay edercesine, ''Öyle ya, dönüp gitmeli, hapishanenin kapısını çalarak nazikçe içeri girmeli, affedersiniz efendim, dalgınlığıma geldi de onun için'' deyip hapishaneye girmeliydiniz değil mi? Vesovçikov gülümseyerek, ''Evet, gerçekten o da aptallık olurdu ama ben arkadaşlarıma karşı kötü davranışta bulunmuştum. Neyse sessizce yürümeye başladım. Sokakta giderken bir cenazeye rastladım. Bir çocuk cenazesiydi. Tabutu izledim. Başımı öne eğmiştim. Kimsenin yüzüne bakmıyordum. Bir süre mezarlıkta durdum. Sonra birden aklıma bir şey geldi. Yalnız bir şey mi? İçini çekti. Sanırım birçok şey aklıma geldi. Nerede eski durumum? Artık bende eski kafa kalmadı. Neyse onu geç. Sen nasılsın? Hala hastalıktan kurtulamadın mı? Evet, ne çare. Herkes elinden geleni yapar. Bir aralık öksürük nöbeti vücudunu sarstı. Sen konuş, sonra ne oldu? Sonra müzeye gittim. Biraz gezindim, koleksiyonlara baktım. İçimden ben şimdi nereye gideyim diyordum. Kendi kendime gülmeye başladım. Karnım açlıktan zil çalmaya başlamıştı. Yine sokağa çıktım, yürüdüm, yürüdüm, gücüm kesilmişti. Dikkat ettim, polisler bir yandan gelip geçenleri pek dikkatli süzüyorlardı. Gördün mü ettiğini aptal herif, şimdi kendiliğinden mahkemenin eline düşeceksin diyordum. Derken o aralık Pelage'yi gördüm. Koşarcasına yürüyordu. Yanımdan geçerken kenara çekildim. O gidince ben de döndüm, arkasından buraya geldim. İşte baştan aşağı bütün hikaye. Ana yıkılmış gibi, ya bana ne dersin, seni hiç görmedim. Pelage şimdi Vesovçikov'un yüzüne dikkatle bakıyor, onu eskisinden daha iyi buluyordu. Vesovçikov başını kaşıyarak dedi ki, hiç kuşku yok, arkadaşlar kaygıya düşmüşlerdir, nereye gittiğini düşünür dururlar şimdi. Ya jandarmalar, onları hiç düşünmüyor musun? Onlar da kaygı içinde olsalar gerek. Bu sözü söyleyen Yegor ağzını açtı, havayı ağzının içine almak istiyormuş gibi dudaklarını oynattıktan sonra, her neyse, alayın sırası değil, seni bir yana saklamalı, gerçekten hoş bir iş ama pek de kolay değil. Ah ben kalkabilsem. Boğuluyor gibi öksürük nöbeti daha geçirdi. Ellerinin zayıf davranışıyla göğsünü okşamaya başladı. Vesovçikov, Yegor sen iyice hastalanmışsın.
Hastalık mı?
O benim her günkü işim. Bana baksana annene. Ne sıkılıyorsun öyle? Sıkılma, sıkılma. Sen de Pavel'e sor bakalım. Pavel ne halde? Pavel mi? İyi, sağlığı yerinde. Bizim yemişimiz gibi bir şey. Bizim adımıza memurlarla hep o görüşür. Genel olarak bize o emreder. Herkes onu tanır, onun sözünü dinler. Pelagi delikanlının sözünü damla damla içiyormuş gibi dinliyordu. Ara sıra Yegor'un mavimtırak şişkin yüzüne hızlı bir bakış fırlatıyordu. Yalnız gözlerinde bir yaşam pırıltısı ve sevinci vardı. Birden Vesovçikov bağırdı. Yahu bana bir parça yemek verseniz de yesem. Vallahi karnım açlıktan zil çalıyor. Yegor öteden atıldı. Nine, rafta ekmek var. Al da ver. Sonra koridora git, soldan ikinci kapıyı çal. Bir kadın açacak. Söyle buraya gelsin. Gelirken de yiyecek ne varsa alsın gelsin. Vesovçikov karşı durdu. Canım niçin olup biteni hep getirsin? Öyle birden parlama. Zaten ne var ne yoksa hepsini getirse bile birçok şey değil. Belki de bir şey yok. Ana çıktı gitti. Söylenen kapıyı çalarken içeriden gelen sese kulak vermekle birlikte kendi kendine zavallı Yegor ölüm döşeğinde diye söylendi. Oradan bir ses geldi. Kimdir o? Ana, beni Yegor gönderdi. Oraya gelmenizi istiyor. Pelagi bir saniye bekleştikten sonra yine kapıyı çaldı. Kapı hızlı açıldı. Gözlüklü, iri yarı bir kadın göründü. Eliyle gömleğinin kolunu düzelterek kuru bir sesle ''Ne istiyorsun?'' dedi. ''Beni Yegor gönderdi.'' ''Ha siz misiniz? Haydi gidelim. Ay ben sizi tanıyorum. Burası da amma karanlık ha.'' Pelagi kadının yüzüne baktı. Nikola'nın evinde bir iki kere bu kadına rast geldiğini anımsıyordu. Kendi kendine ''Tuhaf şey, bizimkiler de her yerde bulunuyor. Yegor çok hasta mı?'' ''Evet yatıyor. Bir de sizden rica ediyor. Biraz yiyecek getirmeniz için.'' ''Yiyeceği ne yapacak?'' Yegor'un evine geldiklerinde hasta adam öksürüğü izleyen bir hırıltı içinde kendilerini karşıladı. ''Ludmilla, şu delikanlıyı görüyor musunuz? Hapishanede memurların izni olmadan çıkmış. Şimdi her şeyden önce biraz yiyecek veriniz. Bir de bir iki günlüğüne uygun bir yerde saklayınız, görmesinler.'' Ludmilla başını salladı. Hastanın yüzüne dikkatli dikkatli bakarak dedi ki, ''Yegor, konuklarınız gelir gelmez bana adam gönderseydiniz daha iyi olurdu. Hem anladığıma göre ilacınızı almayı iki keredir unutuyorsunuz. Artık savsaklamanın bu derecesi olmaz. İlaç içtikten sonra daha kolay soluk alıyorum diyen siz değil miydiniz?'' Vesovçikov'a dönerek, ''Haydi arkadaş, siz de bize gelin. Neredeyse şimdi Yegor'u hastaneye götürecekler.'' Yegor sordu. ''Hastaneye mi?'' ''Evet, evet. Sonra ben sizi orada gelir görürüm.'' ''Orada mı?'' ''Aman sende, aptallığın gereği yok.'' Genç kadın bir yandan bu sözleri söylerken yorganı hastanın göğsüne çekiyor, öte yandan da Vesovçikov'a bakarak fırlattığı bakışlarla ilacın dozunu tahmin etmeye çalışıyordu. Alçak uyumlu bir sesle konuşuyordu. Duruşuyla ve davranışlarında bir genişlik vardı. Yüzünün rengi sararmış, kara kirpikleri burnunun üstünde birleşmişti. Ana bir büyüklenme anlamı taşıyan bu yüzden hoşlanmazdı. Gözlerinde ne bir ışık vardı ne bir gülümseyiş. Sesinde otoriter bir ton sesiyordu. ''Haydi gidelim, birazdan ben yine gelirim. Siz Yegor'a bu ilaçtan bir yemek kaşığı veriniz, olur mu? Hem dikkat edin konuşmasın.'' Vesovçikov'u alarak çıktı. Yegor içini çekti. ''Olgun kadın, eşsiz bir yaratık. Pelagi siz onunla birlikte oturmalıydınız. Zavallı çok çalışıyor, yorgun düştü.'' Anaya şefkatle, ''Haydi haydi'' dedi. ''Ölecek olduktan sonra konuşmamak neye yarar?'' Dudakları belirsiz bir gülümseyişle ağır ağır açılarak anaya baktı. Pelagi başını yere eğmiş, derin bir acıma duygusu ile gözlerinden yaşlar akıyordu. ''Ağlama anne, ağlama. Bu pek olağan bir şey. Yaşamın tadı olduktan sonra ölmenin gerekliliği ortada.'' Ana elini hastanın başına koyarak alçak sesle, ''Sus, Tanrı aşkına sus'' dedi. Öteki sanki göğsünden çıkan hırıltıları dinlemek istiyormuş gibi gözlerini kapayarak diretircesine konuştu. ''Beni söyletmekte ne yarar var? Anlamıyorum ki, susmaktan ne çıkar? Birkaç dakika çok can çekişme acısı değil mi? Buna karşılık senin gibi iyi bir kadınla görüşmek zevkinden yoksun kalacağım. Burada bulduğum insanları ötede de bulacağımı hiç ummuyorum.'' Ana heyecanla sözünü kesti.
Yalvarırım sus. Şimdi o deminki hanım gelir, konuştuğunu görünce bana darılır. O kadın hanım filan değil, bir devrimci, bir arkadaş, eşsiz varlıktır. Darılsa da, azarlasa da zararı yok. Oldum olası o herkesi azarlar. Yegor komşusunun serüvenini anlatmaya başladı. Dudakları güçlükle açılarak ağır ağır söylüyordu. Gözlerinde gülümseyiş pırıltısı vardı. Pelagi maramaya başlayan bu solgun yüze baktıkça kalbinde düğmelenen bir korku ile kendi kendine zavallı ölüyor diyordu. Ludmilla geldi. İçeri girip kapıyı da iyice sümeledikten sonra anaya dedi ki, dostunuz hemen şimdi kılığını değiştirip gitmeli. Siz de gidip giysi bulun getirin. Sofya'nın burada bulunmayışı ne kötü, adam saklamak onun işi. Ana şalını omzuna alarak yarın o da gelecek dedi. Ona böyle görevler verilince bütün düşüncesi o görevi çabucak eksiksiz yapmak olurdu. Kaşlarını çatarak heyecanla sordu. Nasıl giysi bulmalı, siz ne diyorsunuz? Nasıl olursa olsun bu gece çıkacak. Daha kötü ya, o zaman daha ıssız olur, daha kolay dikkati çeker ve Sovchukov öyle kurnaz da değildir. Yegor bir kahkaha ile, siz de nine hala gençsiniz yani. Hastanede seni görmeye gelebilir miyim? Hasta öksürerek başını salladı. Ludmilla kara gözlerini ananın yüzüne dikerek, isterseniz nöbetleşe sizinle onu bekleriz. İster misiniz? Uygun buluyorsanız, değil mi? Peki öyle olsun. Haydi bakalım, şimdi durmayıp gidiniz. Anayı kolundan tutarak koridora çıkarttı. Orada eğilerek kulağına fısıldadı. Sizi böyle gönderişime sakın ola darılmayınız. Gerçekten yaptığım pek namusluca bir davranış değil, onu biliyorum. Ne var ki söz söylemek Yegor'a öyle zararlı, öyle zararlı ki hem umudum var. Bu sözler anayı üzmüştü. Ne diyorsunuz siz Tanrı aşkına? Sizin davranışınız mı namusluca değil? Siz hiçbir zaman namussuzluk etmezsiniz. Tersine pek iyi bir kadınsınız. Neyse, şimdilik ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Ludmilla yavaşça uyardı. İspiyonculara dikkat et. Elini yüzüne götürerek şakaklarını ovuşturdu. Dudaklarına bir titreme gelmiş, yüzünde daha çok durulma, güzellik belirmişti.
Ayrım sonu.